35. ayrım. Kitabın adı Halide Edip. Biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 282. Milli mücadele sırasında Halide Mustafa Kemal'e bir önder değil de bir erkek olarak da hayranlık duymuş muydu? Aralarında bir şeyler geçmiş miydi? Bu sorunun yanıtını bilmiyoruz. Latife Hanım'ın yeğenlerinden Mehmet Öke, aile içinde anlatılanları aktarırken aralarında bir gönül ilişkisine dair söylentiler olsa da bu doğru değilmiş diyor. Ancak Halide Edip'i Mustafa Kemal'in yaşamına girmiş kadınlardan biri olarak görme eğilimi yaygındı. Milli Mücadele'den yıllar sonra ABD'de yayımlanan Ken isimli bir dergi, Halide Edip'i Zübeyde, Fikriye ve Latife ile birlikte Mustafa Kemal'in hayatındaki dört kadından biri olarak sayıyordu. Atatürk, Hoodlum as a Hero başlıklı imzasız yazı, Halide Edip ile Mustafa Kemal'in savaşın tehlikeli günlerinde düşmana teslim olmaktansa birlikte intihar etmeye karar verdiklerini, Halide'ye ateş etmesini öğreten kişinin de Mustafa Kemal olduğunu yazmıştı. Dipnot 577. Atatürk, Hoodlum as Hero, Ken, April 21, 1938. Rıfat Bali, New Documents on Atatürk, Isis Press, İstanbul 2007 içinde. Yarınların olmadığı bir savaş ortamındaydılar. Halide'nin Doktor Adnan'la da aşk evliliği yapmadığı açıktı. Cephenin yıldızı konumundaki Mustafa Kemal'e beslediği duygular belki de bir lidere duyulanın çok ötesine geçmişti. Mustafa Kemal cephesinden bakıldığında ise onun da yanı başındaki önemli ve ünlü kadın yazarı fethetmek istemiş olması tümüyle ihtimal dışı görünmüyor. Milli Kurtuluş Savaşı sırasında Hindistan halkı Ankara'ya Halide Edip aracılığıyla 100 bin dolar göndermişti. Bu paranın Milli Kurtuluş Savaşı için harcanması şart koşulmuştu. Halide Hanım bu parayı Atatürk'e vermişti. Fakat Atatürk o zaman bu parayı harcamayarak saklamış, zaferden sonra İş Bankası kuruluş sermayesi olarak kullanmıştı. Halide Hanım paranın yerinde harcanmamış olmasından gücenmiş ve kırgınlığını Atatürk'e duyurmuştu. Halide Hanım'ın bu hareketi Atatürk'ü kızdırmıştı. Araları bu yüzden açılmıştı. Dipnot 579. Z. Sertel. Hatırladıklarım. Sayfa 220. Cepheye gel, meclise gelme dediler. İzmir'in işgaliyle başlayan olağanüstü günler şehrin geri alınışıyla sona ermişti. Savaşın sonu gelmiş, Halide oğullarına kavuşacağı anı hayal etmeye başlamıştı. Biraz küskün bir ruh hali içinde Mustafa Kemal'den bir görev bekliyordu. Erkek meclisinde farklılıklarıyla var olma gayreti içindeki Halide, idam cezasına karşı çıkmış, 2,5 yıl omzundan indirmediği tüfeğin tetiğini çekmemiş, İzmir'e giren fetih alaylarının parçası olmak istememişti. Hatta Nevinson'un yazdığına göre İzmir'de Rumları kurtarmak için çabalamıştı. Dipnot 580. H. W. Nevinson, Fire of Life, 1925, sayfa 244-245. Halide Edip savaş meydanlarının vicdanı gibiydi. Çevresindekiler, eyvah şimdi Halide Hanım yine ne diyecek türünden bir endişeye kapılırlardı. Milli mücadelenin en acımasız isimlerinden Topal Osman, İzmir geri alındıktan sonra Buca'da karşılaştığı Falih Rıfkı'ya, ah Mustafa Kemal Paşa o kadını bana verse de karşı koymak nedir ona göstersem diyordu. Bahsettiği kadın Halide Edip Hanım'dı. Karşı koymak dediği şey de Halide Edip Hanım'ın her türlü şiddet hareketlerini önlemek için başkomutan ve cephe kumandanından daimi dileklerde bulunmasıydı diye yazıyor Falih Rıfkı. Dipnot 581. Atay, Çankaya, sayfa 264. Kılıç Ali'nin anılarında Halide'nin casusluk kuşkusuyla yakalanan bir Hintli Müslümanın idamını durdurmak için İsmet Paşa'yı harekete geçirdiğini, bu yüzden ortalığın karıştığı yer alır. Şiddete karşı çıkmak güçlü yanımdır. Halide şiddetten nefret ederdi. Bir keresinde Saruhan, Manisa, mebusu Vasıf Bey, şiddete dayanamayan yufka yüreğin paşanın hoşuna gitmiyor demişti. Şiddetten tiksinmemi, bir insana intikam ya da cezalandırma amacıyla eziyet edilmesini kabul edilmez bulmamı Mustafa Kemal önemli bir zaaf olarak görür, bundan başkalarına da söz ederdi. Vasıf Bey'e cevap olarak şöyle dedim. Paşanın zaaf olarak nitelendirdiği şey benim en güçlü yanım. Dünyanın geneli eğilimi şiddetten yana oldukça şiddeti teşvik etmek için cesarete ihtiyaç yoktur. Tek başına şiddete karşı çıkmak ise güçlü olmaktır. Dipnot 582. The Turkish Ordeal. Sayfa 357. Vasıf Bey ile konuşurken böbürlendiği için de sonradan pişman olmuştu. rahatsız ve sinirliydi. İzmir'in geri alınmasının ardından Ankara'ya gelen yakın dostları Yahya Kemal, Halide'yi görmek istiyordu. Doktor Adnan, meclisin önünde rastladığı Yahya Kemal'e, "Halide Hanım bu akşam seni çiftliğe davet ediyor. İstediğin arkadaşlarından iki kişiyi de davete mezunsun," dedi. Yahya Kemal de o sırada yanlarında bulunan Bursa mebusu Muhittin Baha Pars Bey ile Ruşen Eşref'i çağırdı. Yahya Kemal ile Halide Edip'in dostluğu şiirlere bile konu edilmişti. Bu yakınlık gazeteci ve şair Yusuf Ziya'nın Ortaç, Yahya Kemal'i hicveden Yahya Baba adlı şiirinde çömezleri içinde Yakup Kadri'yi kastediyor, elebaşıdır. Meşhur Halide Bacı eski can yoldaşıdır dizeleriyle ifade edilmişti. Dipnot 583. Yusuf Ziya Ortaç, Şiirlere Dair Yahya Baba, Ayde'de 12 Aralık 1922'den aktaran Selçuk Çıkla. Yusuf Ziya Ortaç Kitabevi, İstanbul, 2010, sayfa 172. Akşamüstü çiftliğe gittiklerinde Halide Edip onlara rakı ikram etti. Yahya Kemal bu ikramı beklenmedik bulmuştu. Halide, şair dostu Yahya Kemal'in yazdığı yazıları muhafazakar gazetelerce alıntılanmasından huzursuzdu. Bu yayınların Yahya Kemal'i irticağı teşvik eder bir vaziyette göstermesinden endişe ediyordu. Halide Hanım, müthiş bir sofra düşmanı olmuştu, diyor Yahya Kemal. Halide, hükümetin de aleyhinde konuşuyordu. Amerikalılardan sağlanacak bir eğitim yardımıyla Anadolu'da büyük kolejler açılması için girişimlerde bulunmuş ancak hükümet kabul etmemişti. Ona, kendi marifemizi kendimiz yaparız demişlerdi. Halide, Amerikalıların önünde zor durumda kalmıştı. Yahya Kemal, birçok noktalardan da anlaşılıyordu ki Halide Edip sinirliydi. Muzafferiyeti müteakip, zaferin ardından arzu ettiği siyasi kudreti bulamamıştı. Bunun için rahatsızdı, diyor. Yahya Kemal, Halide'nin kendisine karşı tavrında da bir değişiklik sezmişti. Mustafa Kemal Paşa tarafından Ankara'ya davet edilmem, onun treninde beraber gelmem, onun teveccühüne mazhar olmam bu değişikliğin başlıca sebebi. Benim şahsımı değil, benim gibi milli mücadelede silaha sarılmamış, mücahit tanınmamış, cepheye gitmemiş olanların Gazi ile İsmet Paşa ile Fevzi Paşa ile görüşüp konuşmaları, onlardan hüsnü muamele görmeleri Halide Edip Hanım'a dokunuyordu. Bu hissini sezdiğim için kendisine azami mahfiyet, alçak gönüllülük gösterdim. Ertesi gün Yahya Kemal Mustafa Kemal Paşa'nın yanındaydı. Halide Edip Hanım'la neler konuştuğumu müstehsiyane sordu. Kendisine Halide Edip Hanım'ın hayran olduğunu söyledim. Biraz şaştı. "Bana hiç kırgın değil mi?" dedi. Öyle bir şey hissetmediğimi ilave ettim. Yahya Kemal'in Halide ile ilgili anlattıkları o gün öğrendim ki... Dipnot 584. Yahya Kemal, Siyasi ve Edebi Portreler, sayfa 38. diye bitiyor. Öğrendiklerini yazmamayı tercih etmiş. Bu anlatıdan Halide'nin kırgınlığının kaynağının Mustafa Kemal Paşa olduğu açıkça anlaşılıyor. Saltanatın ilgası. Akşamın saat 8'inde Halide'ye telefon eden Adnan, "Alo Halide, saltanata ilga edip Ankara hükümetini kurduk. Paşa ile arkadaşlar bunu kutlamak için bu geceyi Çankaya'da geçirmemi istiyorlar. Haberin olsun," dediğinde günlerden 1 Kasım'dı. Adnan'ın yönettiği meclis celsesinde padişahlıkla halifeliğin ayrılması, saltanatın ilgası ve hakimiyetin millete verilmesini öngören kanun kabul edilmişti. Adnan, sabahın 4'ünde sevinç içinde eve döndü. Halide'ye, "Gözlerini aç ve beni dinle," diye seslendi. 6 asırlık bir kurumu ortadan kaldırmışlardı. Yeni hükümet ne pahasına olursa olsun bütün hürriyetleri korumakla görevliydi. Bu konuda kötü bir idare her şeyden önce istibdat, halkın gelişmesine ve mesut olmasına engel olurdu. Bu sefer eski tarihin tekerrür etmemesi lazımdı, diyor Halide. Dipnot 585. Türk'ün Ateşle İmtihanı, sayfa 309. Halide ile Adnan, Mustafa Kemal'in yakın çevresindeki bazı dalgavuk kişilerin sürekli Ali Fuat Paşa ile Rauf Bey'in aleyhinde konuşmasından çok rahatsızdılar. Adnan, korkularını, şüphelerini Mustafa Kemal Paşa'ya açık yüreklikle düpedüz söylemişti. Halide'nin anlatımına göre o da, "Onlar birer maşadır. Hiçbir zaman benim hakiki arkadaşlarım ve kardeşlerim arasına giremezler," cevabını almıştı. Adnan sonunda geleceğe dair kuşkularından uzaklaşmış, cebir ve şiddete, istibdata yer verilmeyeceğine inanmıştı. İkisi için de güzel bir geceydi. Adnan hayatının en mesut dakikalarını yaşıyordu. Öyle bir an geldi ki ben de onun bu inancını paylaşmak istedim, diye yazmıştı Halide. Saltanatı kaldıran karar, Vahidettin'i gölge hükümdara dönüştürmüştü. Bu durum sadece 18 gün sürdü. Vahidettin, İngilizlerin yardımıyla yurt dışına çıktı. Aralık 1922'de dostu Crane'e yazdığı mektup, sıcak çatışmaların sona ermesinden sonra ağır bir depresyona girmiş olan Halide'nin o günlerde kendisini ne denli ölüme yakın hissettiğini gösteriyor. Bu mektubu yatakta yazıyorum. İzmir'de alevlerin ve korkunç acıların ortasından denize baktığımda, zaferimiz için seve seve ödediğimiz bedeli kavradım. Bu zaferdeki çok mütevazi payım, bütün bedensel ve düşünsel gücümü çekip aldı. Şu anda yumuşak şeyler hayal ediyorum. Güzel müzik, şık kıyafetler ve ışıklarla güzel bir çevre içinde bulunduğumu düşünmeye çalışıyorum. Çok garip ve derin bir şekilde yeniden kadın olduğumu hissediyorum. Savaş süresince tamamen yabancı olduğum bir his bu. Londra'dan Yakın Doğu Komitesi'nden bir konferans teklifi aldım. Yapamayacağımı anlayıp şimdilik reddettim. Ardından İsmet Paşa beni delegasyonla götürmek istedi. Bunu da yapamadım. Sağlığım iyi değil. Siz buna Amerika'da asabiyet dersiniz ama beni uzun bir istirahate mahkum eden bundan öte bir durumum var. Her halükarda bedenim işe yaramaz bir durumda. Size bu aralar ata bile binemediğimi, ona sadece yatak odamın penceresinden adını seslenebildiğimi söylersem anlayacaksınız. Planlarınıza uyarsa ve ben o zamana kadar hayatta kalırsam yıl içinde nerede buluşabileceğimizi söyleyin. Veda etmeden oğullarım için yaptıklarınıza derin minnettarlığımı tekrarlamak istiyorum. Onlar ülkelerine iyi genç erkekler olarak dönecek, çalışıp hizmet edecekler. Eski, sıcak bir İtalyan kasabasına ya da köyüne gelip bir kestane ağacının altında size bir yığın şey anlatabilecek miyim merak ediyorum. Dipnot 586. Halide Edip'ten Crane'e mektup. Aralık 1922. Yeniden İstanbul. Doktorandan ciğerlerinden hastaydı. Sık sık sıtma nöbetine tutuluyordu. Büyük Millet Meclisi'nden izin istedi ve 6 Aralık 1922'de Meclis ikinci başkanlığından istifa etti. Memlekette iki hükümet vardı. Biri Ankara'da, diğeri padişahın başkanlığında İstanbul'da. Padişah hükümetini ortadan kaldırmaktan başka çare yoktu diyor Halide Edip. Meclis başkan vekilliğinden istifa eden Adnan'a Ankara hükümetinin İstanbul temsilciliği teklif edildi. Ankara'dan taşınma vakti gelmişti. Dönüş yolunda Tavşancıl tren istasyonunda heyecanlı bir kalabalık onları bekliyordu. Adnan, istasyondaki iki yaşlı köylü kadını görünce trenden indi, ellerini öptü, dertlerini sordu. Kadınlar oğullarının kaybolduğunu söyleyince Adnan onlarla ilgileneceğine dair söz verdi. Halide'nin gözleri dolmuştu. Dipnot 587. Doktor Abdülhak Adnan adı var. Sayfa 31. Milli Mücadele Hükümeti'nin önemli ismi Adnan ile Milli Mücadele Kahramanı Halide İstanbul'da törenle karşılandılar. Halide Edip, bayraklar, çiçekler, alaylar, mızıka ve halk gelip geçti. Bu halkın kendi günü kendi zaferiydi. Bunu mukaddes bir şey olarak kabul ettik. Onlarla beraber Baba Ali'ye kadar yürüdük diye anlatıyor. Baba Ali'de bir çay içmişlerdi. Halide duvarları badanalanmış, her yanı çiçeklerle bezenmiş bir evde buldu kendisini. Pencerelerinde battaniyeler asılı, ışıkları söndürülmüş karanlık ev geçmişte kalmıştı. Yere çömelmiş çocuğuna son kez bakan, işgal güçleri tarafından aranan kaçak kadın da geçmişe karışmıştı. Onu apaydınlık bir ev bekliyordu. Kollarını Mahmure ablasının boynuna doladı. Çocukluk günlerindeki birbirlerine kahkaha ve gözyaşları içinde sarıldılar. Halide İstanbul'u özlemişti. Ankara'yı ise gözden çıkarmıştı. Artık Ankara mevki ve itibar menbaı olan baş şehrimizdir. Sade, vaktiyle zafer ihtimaline inanmayanlar değil, hakta, istiklal mücadelesinin aleyhinde olanlar da oraya akın etmeye başlamışlardır. Yükseklerde yer alabilmek için eski havayı temsil edenlere karşı bir entrika, bir sinsi fesat hareketi başlamıştır. Esasen bu gibi tarihi günlerdeki bu nevi mücadeleler bir tencerede kaynayan suya benzerler. Sonlarına doğru tortuları üstüne çıkar. Dipnot 588. Doktor Abdülhak Adnan adı var. Sayfa 30. Lozan'a gidemiyor. 1922 sonunda Grace Ellison meclis üyeleriyle yaptığı görüşmelerden sonra en aydın olanları Avrupa'da konuşulan hemen hemen tüm dilleri konuşabilen ve kıtanın tüm toplum yaşam koşullarını en ince ayrıntılarına kadar bilen kişiler. Kadınların özgürlüğünden yana olup Halide Hanım'ın meclis üyeliğine getirilmesi için ellerinden geleni yapmaktalar diye yazmıştı. Dipnot 589. Ellison, Ankara'da bir İngiliz kadını. Sayfa 178. Ellison, Halide'nin konumu konusunda gazetecileri de sıkıştırmıştı. Onun deyimiyle en parlak gazetecilerden biri meclis bekleme odasında ona kendisini orduda yer verdik, sağlığı el verseydi Lozan'a delegeler arasında gitmiş olacaktı. Meclise üye seçildi ve birden farkına vardık ki anayasa henüz kadınları kabul etmiyor. Tüm bu engelleri ortadan kaldıracağız demişti. Dipnot 590. Alison, Ankara'da bir İngiliz kadını. Sayfa 233. Haldin'in dünya ile mükemmel ilişkisi, şöhreti ve pek çok dili hakimiyeti İsmet Paşa'nın onu Lozan'a davet etmesine neden olmuş. Ne yazık ki bu fırsatı kaçırmıştı. 10 yılı aşkın bir süredir yaptıklarıyla tam bir dokunulmazlık kazanmış, geniş kitlelerden kabul görmüştü. Meclis kadınları önemsemeyi başarsaydı, kadınların eksikli konumu 1923 yılında son bulabilirdi. Mayıs 1923'teki seçimlerde aday olmadığı halde ona da oy çıktı. Toplumun Halide'ye bakışı meclisin bakışından daha ileriydi. Bu önemli kadın tamamen işlevsiz bırakılmıştı. O aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne elçi gitmek istiyordu. Çocuklarına onu yaklaştıracak, ruhuna huzur verecek mevki buydu. 1922 Şubat'ında Anadolu'ya gelen gazeteci Clarence Street, Anadolu'da tifodan yaşamını yitiren Amerikan Yardım Heyeti'nin temsilcisi T. Allen'a bu konuda bir mektup göndermişti. Eğer bu arada barış olur ve Amerika ile Türkiye arasında diplomatik ilişkiler kurulursa, Amerika'ya ilk kadın büyükelçi olarak geleceğimi umuyorum. Bu bana oğullarımı görme fırsatı da verecek. Amerikalılara ulusal savunmanın başında özveriyle nice sıkıntıya katlanmış insanların bulunduğunu söyleyebilirsin. Dipnot 591. Halide Edip'ten T. Allen'a tarihsiz mektup aktaran Francis Kazan. Halide Edip ve Amerika. Sayfa 42. Halide, Türkiye'yi temsilen ABD'ye elçi olarak gidebilir miydi? 1921 yılında Mustafa Kemal'e bu soruyu Amerikalı gazeteci Clarence Straight sormuş ve şu yanıtı almıştı. Milliyetçiler bir kadını, Halide Edip Hanım'ı iki ülke arasında ilişkiler eski haline döndüğünde Türkiye Büyükelçisi olarak ABD'ye göndermeyi düşünüyorlar. Ankara'dayken bundan haberdar olunca karşılaştığım farklı kesimlerden Türklerin böyle bir atama konusundaki görüşlerini öğrenmeye çalıştım. Hiçbirisinin bu konuda bir itirazı yoktu. Hatta çok kişi bunu hararetle destekliyordu. Mustafa Kemal Paşa ile karşılıklı sohbet ederken ona böyle bir atamanın yapılabileceğinin gerçek olup olmadığını sordum. Cevabı şöyle oldu. Türkiye'de elçilik görevi gibi önemli mevkilerde yer almayı hak eden en az erkekler kadar yetenekli kadınlar var. Halide Hanım da bunlardan biri ve onun bu görevi mükemmel bir şekilde yerine getireceğinden eminim. Gel gelelim, bize Amerika Birleşik Devletleri'ne elçi atanmasıyla ilgili bir teklif henüz sunulmuş değil. Straight, Unknown Turks, sayfa 227-228, dipnot 592, aktaran Heath Lowry, Halide Edip Hanım in Ankara, sayfa 699. Straight, Ankara'da bulunduğu günlerde Amerikan elçisi olarak Halide Hanım'ın adının geçtiğini fark edince pek çok önde gelen isme ne düşündüklerini sormuş, hepsinden de olumlu yanıt almıştı. Ancak Amerika'ya ilk Türk diplomatı ancak Aralık 1927'de gidecekti. Mustafa Kemal'e Halide Edip sorusu. 16 Ocak'ta Mustafa Kemal, milli mücadeleye destek olan İstanbul gazetelerinin başyazarlarını İzmit'te bir basın toplantısına davet etti. İstanbullu yazarlar, Ankara'nın İstanbul'daki temsilcisi Adnan'ın başkanlığında topluca yola çıktılar. Grupta Vakit başyazarı Ahmet Emin Yalman, İktam başyazarı Yakup Kadri, İleri başyazarı Supi Nuri İleri, Tanin başyazarı İsmail Müştakkın Mayokan, yanı sıra Halide Edip de vardı. Toplantıda önemli konular ele alınırken mebusluk kıstasları da konuşuldu. Gazetesinde sık sık kadınların siyaset hakkını konu eden gazeteci Ahmet Emin Bey, Halide'nin sıkıntısının farkındaydı. Mustafa Kemal Paşa'ya, Halide hanımefendiyi mebus görecek miyiz diye sordu. Gazi, bu hususta kanunda bir açıklık yoktur. Mamafi şimdiye kadar 50 bin erkek nüfusa bir mebus çıkmıyor muydu? Şimdi genel olarak 50 binde bir mebus dersek, o zaman bu kayıt ile erkeklerle beraber kadınlar da söz konusu olur. Kadınlara bu genel olarak tabiri ile bir seçim hakkı verilmiş olur diye cevap verdi. Halide Edip, paşam bu kararı bu meclis verir mi yoksa ikinci bir meclis mi verir diye sordu. Gazi, bu noktayı ben bazıları ile konuştum. Buna henüz itiraz edenler vardır. Fakat er geç olacaktır. Buhara'da, İran'da, Afgan'da Müslümanlar şapka giyerler ve şapka ile namazlarını kılarlar. Hicaz'da, Yemen'de, Suriye'de böyledir. Bizde her yerden fazla mutaassıp var gibi görünüyor. Arzu ederseniz bunları başka defa görüşelim. Çünkü bu mühim bir meseledir cevabını verdi. Dipnot 593. Atatürk'ün İzmit basın toplantısı, derleyen İsmail Arar. Cumhuriyet Yayınları. İstanbul 1997. Sayfa 71. Atatürk'ün bütün eserleri. 1922-1923. Cilt 14. Sayfa 305. İstanbul 2004. 35. ayrımın sonu. Devamı 36. ayrımda. Sayfa 291.